Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Ve Abdullah İbn Abbas'ın bize rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. 2469. rivayeti okuyorum inşallah. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Genç bir kız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek babasının kendisini hoşlanmadığı birisiyle evlendirdiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlilik konusunda onu muhayyer bıraktı. Dilediğini seçebilecekti. Hatırlayabildiğim kadarıyla bu genç kız daha sonra dedi ki ben genç hanımların babaları tarafından zorlanmaması için bu teklifte bulundum. Değilse babam beni evlendirdi kişiyi şu anda kabul ediyorum deyip evliliğine devam etti. Ancak böylesi bir tavırla da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından bu cümleleri duymamız bizim için bir genişleme oluşturdu. Müslümanlar kendi kızlarını evlenmeye zorlamayacaklar. Evlenmek için teşvik edeceğiz. Evliliklerinin gerekli olduğunu konuşacağız. Evlenmeleri gereken adamın doğruluğu ile ilgili elimizden geldiği kadar nasihat edeceğiz, söz söyleyeceğiz. Ama bu biraz da gönül işi olunca daha bir sakin durmamız gerekiyor, zorlamamamız gerekiyor, muhayyer bırakmamız, seçme hakkı tanımamız gerekiyor diye anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyle. Çünkü İslam toplumu hanımların örtülü olduğu, kadınla erkeğin çok da birbiriyle kaynaşmadığı, bir araya çok da gelmediği bir yapılanma var. Elbette çok steril anlamda söylemiyorum. Fakat daha bir farklılık söz konusu. Kadın kadın gibi bir hayat yaşıyor, erkek erkek gibi bir hayat yaşıyor. Mutlaka hem savaşta hem tarlada hem bahçelerde hem de ticaret ortamlarında bir birliktelik. Mescitte yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önde, erkekler onun arkasında, hanımlar onun arkasında namaz kılıyor. Böyle bir İslam toplumu fotoğrafını, resmini biz görüyoruz hadislerde. Ama içinde yaşadığımız toplumsal yapı çok daha başka. Kadınla erkeğin aynı sıralarda oturduğu, aynı araçlarla kucak kucağa gittiği bir yapının içerisindeyiz. Kadınlar çok farklı erkekler tanıyarak bir hayat yaşıyorlar. İlk gençlik çağlarını böyle geçiriyorlar. Erkekler öyle. Bu durumda onlarla ilgili karar noktasında mecbur biraz da onlara danışmak zorundayız. Fakat şeytanın güdülemesine izin veren insanlar bir Müslümanın tavsiyesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Yani ben kendi kızıma, ben kendi yeğenime, ben kendi komşuma, ben kendi etrafımda bulunan, benim sözümü dinleme pozisyonda olan kimselere, erkek ya da kadın, hak söylersem baskı yapmış olacağım. Onu ezmiş olacağım, onu yönlendirmiş olacağım. Böylece değerlendirme var. Bana şiddetle kızılıyor. Fakat şeytan ve dostları televizyon ekranlarından, telefon ekranlarından ve başka ortamlarda sürekli kendi vahyini fısıldıyor. Kendi erkek anlayışını, kendi kadın anlayışını, kendi ilişki anlayışını dayatıyor, onu zorluyor. Bunlar normal, o giysiler, o kuşamlar, o oturup kalkmalar normal hale geliyor. Onlar baskı olmuyor. Ama benim sözüm baskı oluyor. Susturun şeytanı, ben de konuşmayayım. Ben de hakkı söylemeyeyim. Eğer şeytan konuşuyorsa ki konuşmaktadır, bırakın ben de hakkı tavsiye edeyim, sabrı tavsiye edeyim, merhameti tavsiye edeyim. Baskı yapmayayım, doğrudur. Çoluğuma, çocuğuma, etrafımdaki insanlara, birlikte yaşadığım kimselere hayatı cehenneme çevirmeyeyim. İstemediğiyle onu zorla evlendirmeyeyim. Bu yakışmaz. Müslümanın zihniyetine yakışmaz. Bu benim canım ciğerim olunca benim kızım benim için dünyanın en önemli varlığı haline gelecek ve ben onu başka birisinin önüne sevmediği bir hayata atıvereceğim. Bu olmaz zaten. Aklı başında bir Müslüman bunu düşünemez. Eyvallah, herkes de aklı başında olmayabilir. Onun da aklını başına getirmek gerekir. Bu hadis bize erkeklerin, yani kızları olan erkeklerin ya da velisi pozisyonunda bulunduğu kızları olan kişi hakkında Allah-u Teala'nın elçisinin tavrı budur. Onları serbest bırakacağız, muhayyer bırakacağız diye öğreniyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2474. rivayet. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Abbas bir güvercini hedef tahtası yapıp ok atan bir topluluğun, gençlerden anlayabildiğim kadarıyla bir topluluğun yanından geçerken şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir şeyin hedef tahtası yapılmasını yasakladı. Bir münkeri nasıl engelleyeceğimizi de görüyoruz. Yani elimizle, dilimizle ama değilse kalbimize buğz ederek yanlışı yok etme çabasında olacağız. Şimdi İbn Abbas Efendimiz, böylesi yapan delikanlılar var. Onlar yanından geçerken susmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir şeyin hedef tahtası yapılmasını yasakladı diye bu bilgisini ortaya koyuyor. Biz de yanlış gördüğümüzde güzelce, hoş bir şekilde bunu söylemek zorundayız. Hem kendi çocuklarımıza hem de Adem'in tüm çocuklarına. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2476. rivayet. Kays bin Habter'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Abbas'a beyaz, yeşil ve kırmızı şıranın hükmünü sordum. Böyle şıralar var. Bunun hükmünü sordum. Şöyle dedi. Bu konuda Resulullah'a ilk soru soran sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays heyetiydi. Biz suyu tortulu bir memlekette yaşıyoruz. Hangi kapları kullanalım diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabak, içi ziftlenmiş küp, hurma kütüğü ve testi içinde yapılan şırayı içmeyin, tulumlardan için buyurdu onlara. Ardından da şüphesiz Allah bunları, yani bu kullanılacak olan kapları, içkiyi, kumarı, tamburu ve sarhoşluk veren her şeyi bana haram kıldı buyurdu. Kube geçiyor hadis-i şerifte. Bunu soruyor ravilerden Süfyan. Tambur diye cevaplamış diğer ravi, hadisi bize aktaran kişi. Peygamber aleyhissalatü vesselam içinde daha evvel içki konulmuş. Bundan dolayı da içki sızdırma ihtimali olan kapları, içkinin bizzat kendisini, kumarı, tamburu ve sarhoşluk veren her şeyi bana haram kıldı. Hadislerin fıkhını bilmiyorum. Hadis-i şerifleri okuyorum. Siz kardeşlerim bu konularla ilgili sorular olursa fıkıh kitaplarına bakacağız. Yani bunlar nedir? Bunların şartları nasıldır? Nelerdir? Biz şu anda Asr-ı Saadet dönemine ait Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, davranışlarını, sahabe-i kiramda görüp onayladığı ya da reddettiği hareketleri bir fotoğraf bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışıyoruz. Müsned okuyuşumuzun niyeti de bu. Çünkü müsnedde hadisler farklı farklı alanlardan geliyor. Dolayısıyla büyük bir resmi, büyük bir hayat programını görme imkanımız var. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitleri sahabelerin gözüyle görme imkanı buluyoruz. Şu anda İbn Abbas'ın baktığı açıdan, duyduğu açıdan, yaşadığı ortamlar itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanıma pozisyonundayız. Bir başka rivayet, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2477. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Göz değmesi yani nazar haktır ve dağı bile baş aşağı eder. Ciddi bir durumdur. Dolayısıyla Müslümanlar güzel bir şey gördüklerinde, hayırlı bir durum gördüklerinde maşallah, la kuvvete illa billah diyecekler. Diyecekler ki bu Allahu Teala'nın dilemesiyle oldu ve Allahu Teala'dır güç kuvvet sahibi olan. Bunu bileceğiz. Ay çok güzel, süper filan demek yanlış. Dua edelim. Ağzımızdan bu cümleler çıksın. Karşımızdakini koruyucu bir durum olur. Bize de yararlı bir zikir olur elhamdülillah. Bu bakımdan göz değmesi var. Mutlaka bir nazar var. İnsanlar bunu anlamasa da. Ve bunu engelleyecek olan şey mavi boncuk değildir. Bunu engelleyecek olan şey maşallah la kuvvete illa billah dememizdir. Kainata bakarken var olan her şeyin Allah'ın dilemesiyle olduğunu bilerek bakma bilincidir bu aslında. Hayatın tamamının Allah'ın gücüyle olduğunu bilmektir. Bir çocuk görüyor, anne babasını kutluyoruz. Onlar yaptılar sanki bu işi. Oysa bütün varlığı meydana getiren, yaradan, yaşatan, rızık veren, güzelleştiren Mevla'dır. Ve biz işi ondan bileceğiz. Rabbim korusun. Ve hasetten, kıskançlıktan da sakınarak, kalbimizi kontrol ederek bakmaya çalışalım etrafımızdaki insanlara, varlığa. Mevla bizim gözümüzle onlara zarar vermekten bizi korusun. Ve başkalarının kötü bakışlarından da Mevla tüm Müslümanları muhafaza buyursun, varlığı muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayetlerle birlikteyiz. Yine evlilikle ilgili bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlenme konusunda dul kadın velisinden daha fazla söz sahibidir. Bakire kızın ise izni alınır, onun susması ise kabul etmesi demektir. Bir başından evlilik geçmiş hanım, kendisi ile ilgili evlilik konusunda velisinden daha fazla söz sahibidir. Evlenip evlenmeme konusunda kararlar ona ciddiyetle sorulacak ve onun kararı esas kabul edilecektir. Tavsiye edilir, nasihat edilir, yön verilir ama söz sahibi olan odur, kendi hayatıyla alakalı. Hiç evlenmemiş bakire hanım kızların ise evlilik konusunda izni alınır, onun susması onun bir bakıma kabulü anlamına gelecektir. Tabi susmadan susmaya fark olduğunu bilerek, yani korkuyla susmak değil burada, bir rıza anlamına gelen susmak, bir utanç, bir haya vardır genç hanımlarda çünkü. Konuşamayabilirler, tamam diyebilirler. Bu durumda onun mutlulukla, memnuniyetle susuşu bizim için yeterlidir. Değilse susturacak bir tonda soru sorup biz onun kararını aldık, sustu, demek ki evet dedi diye kendi istediğimiz cevabı almaya da kalkmıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeyiz ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bilgiler bize geliyor. Kaçıncı rivayet? 2488. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceledim diyor Abdullah İbni Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkıp dışarıya çıktı. Gökyüzüne baktı. Ve ardından Ali İmran suresindeki ayetleri okudu. 190 ve 191'i. Neydi o ayetler? Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim, temiz akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler ve derler ki Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih eder, uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler. Ayetlerini okudu. Ali İmran 190 ve 191. ayet-i kerimeler okudu. Sonra eve dönüp dişlerini misvakladı ve abdest aldıktan sonra namaz kıldı. Ardından uzanıp yattı. Sonra bir daha gökyüzüne baktı. Sonra bu ayetleri bir daha okudu. Sonra dişlerini misvaklayıp abdest aldı ve namaz kıldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece az uyuyor, kalkıyor, bu ayetleri okuyor, dişini misvaklıyor, abdest alıp namaz kılıyor. Sonra biraz daha yatıyor, sonra yine kalkıyor, yine namaz, yine bu ayetler, yine misvak. Böyle bir gece. Bizim gecelerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın gecesi ve bu ayetlerin geceye kattığı anlam. Geceye neler koyuyoruz? Geceye hangi ekran cümleleri var? Gecede hangi medyanın cümleleri bizim zihnimizi işgal ediyor? Hangi dizinin replikleri? Hangi hayat programı bizi tesir altında bırakmış? Mevla bizi bağışlasın ve kitabına dönük bir hayat ihsan etsin. Ali İmran suresinin bu ayetlerini çıkıp da şöyle gece gökyüzüne bakacak bir duruşumuz, durumumuz da yok neredeyse. Göğü görmek, gökyüzünü görmek, yıldızları seyretmek ve geceyi fark etmek, gündüzü fark etmek, yaşadığımız anı bilmek bile uzağımızda, ırağımızda. Allah'ın ayetleriyle hem kitabın, Allah'ın ayetleriyle hem evrenin aramıza mesafeler girmiş. Ve bununla beraber kitap olmadan bir Müslümanlık, sünnet, Resul bilgisi olmadan bir Müslümanlık inşa ettiğimizi zannediyoruz. Mevla bizi bağışlasın. Dönelim inşallah. İşte örneğimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz İbn Abbas. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında biz de kalmışız. Kendi geceme bakmışım. Bir de Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem gecesine bakmışım. Ne fark var? Anlamaya gayret ediyorum. Ve böyle bir farkı biz burada görüyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2491. rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ali, Hazreti Ali, evlenmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Hamza'nın, yani amcası Hamza'nın kızından bahsedip onun güzelliğini anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o benim süt kardeşimin kızıdır karşılığını verdi. Sonra da Allah'ın kan bağından dolayı haram kıldığı şeyleri süt bağından dolayı da haram kıldığını bilmiyor musun buyurdu. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir evlilik için teşvikte bulunuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de ona ifadesi böyle. O benim süt kardeşimin kızıdır. Allah'ın kan bağından dolayı haram kıldığı şeyleri süt bağından dolayı da haram kıldığını bilmiyor musun dedi Hazreti Ali Efendimiz'e. Birbirlerini evliliğe de teşvik ediyorlar. Bunu da görüyoruz değil mi? Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir tavır değil bu. Diğer Müslümanlar, sahabiler de birbirlerini bunda teşvik etmekteler. Peygamber Efendimiz de sahabesini bu konuda teşvik ediyor bildiğimiz kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2495. rivayet şöyle. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Elif la mim gulibeti Rum diye başlayan ayet-i kerimeler var Rum suresi. Elif la mim Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar ayetiyle ilgili olarak şöyle dedi. Rumlar Bizanslılar önce yenildiler sonra galip geldiler yendiler. Müşrikler putperest oldukları için putçu oldukları için Farisilerin, Perslerin, Rumları, Bizansları yenmesini istiyorlardı. Yani o gün dünya üzerinde iki egemen güç var. Bunlardan birisi Bizans, Roma'nın kalıntısı, Doğu Roma diye insanların bugün bildiği. Onlar ehli kitap. Yani bir peygamber bilgisine sahipler, bir ahiret bilgisine sahipler, bir Allah bilgisine sahipler ama deforme etmişler, bozmuşlar. Öte yandan yeryüzünün diğer bir etkili gücü ise İran, Persler. Onlar da ateşe tapıyorlar. Dolayısıyla Mekke müşrikleri dinleri açısından İranlıları kendilerine daha yakın buluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ise Bizanslara yakın değerlendiriyorlardı. Bu bakımdan Rumların yenilmesini istiyorlar. İranlıların galip gelmesini arzuluyorlardı. Böyle bir tarafgirlik var. Yani forma savaşı gibi. Özelde şehirde Mekke'de Muhammed Aleyhisselam ve beraberindekiler ve Mekkeliler, müşrikler var. Ama dış dünyada da böyle bir kavga var. Ve kavgada taraf oluyor Mekkeliler. Dış kavga üzerinden içteki kavgaya da ayar veriyorlar. Yani aslında öyle İranlılarla da çok iyi oldukları söylenilemez. Fakat oradaki tarafçılıkları aslında iç tarafta Mekke'deki Müslümanlara eziyet noktasında, psikolojik olarak onları ezme noktasında kullanabilecekleri bir haber. Çünkü o sıralar İranlılar, Persliler, Romalılar yenmekteler. Müşrikler bunu Ebu Bekir Efendimiz'e söylediklerinde Ebu Bekir de Resulullah'a anlattı. Yani böyle bir saldırı var, böyle bir kamuoyu var, böyle bir konuşma var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Rumlar galip gelecekler buyurdu. Kuşkusuz Rumlar galip gelecekler buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyan Ebu Bekir Efendimiz bunu müşriklere söyleyince tamam dediler, aramızda bir zaman belirle. Eğer biz galip gelirsek bize şunu şunu verirsin. Eğer siz galip gelirseniz size şunu şunu veririz dediler ve bir takım develer üzerinde anlaştılar. Bahis. İslam daha bu konuda sözünü söylememiş. Dolayısıyla Ebu Bekir Efendimiz de bu hareketi rahatlıkla yaptı. Çünkü yasaklanmamış daha. Ebu Bekir onlara 5 yıl zaman verdi. Ama bu sürede Rumlar Farisilere galip gelemedi. Ebu Bekir bunu Resulullah anlatınca neden süreyi biraz daha uzun tutmadın buyurdu. Sanırım 10 yıl dedi Resulullah Efendimiz. Çünkü Said bin Cübeyr dedi ki bid'a kelimesi 10 yıldan az olan süredir. Daha sonra Rumlar Farisileri yendiler ve Rum suresinin 1-4 ayetleri bize bunu anlattı diyor İbn Abbas Efendimiz. Elif, lam, mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle de müminler sevinecektir. Tercüme böyle. Ayet-i Kerim 1 ve 4. ayetler bu şekilde geldi. Bununla ilgili bende olan birkaç bilgiyi de söyleyip geçeyim inşallah diğer rivayete. Hazreti Ebubekir böyle bir bahse giriyor. İşte birkaç yıllığına bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin sayısını çoğaltmayı ve zamanı da uzatmayı teklif etmesini istiyor. Böyle teklif etti. Develerin sayısını çoğalttılar ve zamanı da 10 yıla kadar yaydılar. Ve bu süreçte neler oldu? Allahu Teala'nın ayetlerine bakalım inşallah. Rum suresi ilk 10 ayeti tekrar bir değerlendirin özellikle. Evet, Rumlar yenildiler. Ama bu yenilgilerin ardından tekrar galip gelecekler dedi Allahu Teala. Ve o gün müminler sevinecekler. Rumların galibiyetiyle sevinmeyeceklerdi aslında. Yani Rumlar yenmiş, İranlılar yenmiş. Bu bizi çok da alakadar etmiyor. Dünya güçlerinin kavgasından kaynaklanan bizde bir sevinç olmaz. Ya ama Allahu Teala yeryüzü kafirlerini birbiriyle tokuşturdu ve onların güçleri azaldı. Ne İran'ın ne de Bizans'ın herhangi bir kuvveti kalmadı. Öyle yoruldular ki genç İslam atlıları İran'ın kapılarına ve Bizans'ın kapılarına dayandığında, yani Suriye, Irak önlerine geldiklerinde iki tane dev vardı ama tırnakları sökük, dişleri kopuktu ve Müslümanlar onların canını okuyuverdi Allah'ın izniyle. Rabbimiz bu ayetlerle aslında 20-30 yıllık bir geleceğe özellikle işaret ettiği gibi bugün bu ayetleri okuyan biz Müslümanlara da aynı cümleler verilmektedir. Bugün yeryüzünün ezilmişleri olabiliriz. Bugün birkaç kişilik bir Müslüman grup olabiliriz ama Allah'ın izniyle galip gelecek Müslümanlar olacak ve Müslümanlar sevinecekler. Nasıl sevindiler Müslümanlar? Bedir gününde Müslümanlar Mekke müşriklerini yendiklerinde Bizans da aslında ilk galibiyetini alıyordu İran karşısında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde Bizans orduları da İran'ın başkentine girmişti. Ve dolayısıyla paralel giden durumlar oldu. Ve sonuç itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine yola çıktığında Bizans'ın ise hem de İran'ı devirmiş olan Bizans'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı çıkacak bir ordusu da neredeyse kalmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'a ulaşan mektubunu da ben size burada okudum elhamdülillah. Heraklius dedi ki o benim şu sahip olduğum yerlere gelecek. Eğer ben şu anda onun yanında olsaydım ayaklarını yıkardım diye ifadede bulunmuştu. Antakya'dan İstanbul'a dönerken Heraklius geriye dönüyor, elveda Şam diye ifadede bulunuyor. Yani artık orayı bir daha göremeyeceğini de biliyor. Allahu Teala Müslümanlara bu ortamı böyle hazırladı. Rum suresi o günkü Mekke Müslümanları için bir müjdeydi. Bugün yeniden bu ayetleri okuyan biz Müslümanlar için de aynı müjdeyi taşımaktadır diye düşünüyor ve iman ediyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. 2496. rivayet. Hazreti Ayşe'nin kapıcısı Zekva'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allahu alem bu rivayeti yine okumuştuk ama çok duygusal, Müslümanın yüreğini sarsan bir rivayet. Bir daha okumayı arzu ettim. Tekrar okuyacağım inşallah. Abdullah İbni Abbas gelip Hazreti Ayşe'nin yanına girmek için izin istedi. İçeriye girdiğinde yeğen Abdullah bin Abdurrahman Hazreti Ayşe'nin başucunda oturuyordu. İbni Abbas geldi ve girmek için izin istiyor dediğimde yeğeni Abdullah ona doğru eğildi ve "Anneciğim, Abdullah İbni Abbas gelmiş ve yanına girmek için izin istiyor." dedi. Hazreti Ayşe o sırada can çekişiyordu. Ve "Bırak şimdi İbni Abbas'ı." dedi. "Abdullah anneciğim, İbni Abbas senin salih evlatlarındandır. Bırak sana selam verip seninle vedalaşsın." deyince Ayşe "istiyorsan girmesine izin ver." dedi. İbni Abbas içeri girip oturunca Ayşe'ye "Müjdeler olsun." dedi. Ayşe "Girmen yetmedi. Müjdeden veriyorsun karşılığını verdi." Abdullah İbni Abbas şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sevdiklerinle kavuşman arasında tek engel ruhunun cesedinden çıkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında en çok seni severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de temiz olandan başkasını sevmez. Ebba'da gerdanlığının düştüğü gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birlikte konakladıkları yerde sabaha kadar kaldı. Ne kendisinde ne de diğer Müslümanlarda su yoktu. Allahu Teala temiz toprakla teyemmüm edin Nisa 43. ayetini indirdi ki bu senin vesilenle ümmete tanınan bir ruhsattı. Yine ifk olayında, sana yapılan iftira olayında Allah 7 kat semadan senin masumiyetine, iffetine dair Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam ile vahiy gönderdi. Bu vesileyle yeryüzünde Allah'ın zikredildiği her bir mescitte, her bir secdegahta gece gündüz seninle ilgili olan bu vahiy de okunacaktır. Ayşe anamız ona dedi ki bırak bunları ey İbn Abbas. Canım elinde olana yemin olsun ki bunların yerine unutulup giden biri olma isterdim dedi. Yorum yok, bu kadar ve devam ediyorum. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi 2497. Hazreti Ayşe'ye söylediği İbn Abbas'ın cümlelerden bir tanesini daha burada öğreniyoruz. Diyor ki İbn Abbas Ayşe anamıza mutlu olman için müminlerin annesi olarak isimlendirildin. Sen henüz doğmadan bu isim senin için takdir edilmiştir. Böyle şiirsel bir ifadeyle de bunu söylemiş. Yani sen daha doğmadan bu isim sana takdir edildi. Müminlerin annesi olmak. Bu konu Hazreti İbn Abbas'ın ağzından bize ulaşıyor. Ayşe annemize dediği bu cümle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2506. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamber oldu. Mekke'den Medine'ye pazartesi günü hicret etti. Medine'ye pazartesi günü geri geldi. Pazartesi günü vefat etti. Hacerul Esved'i pazartesi günü kaldırıp yerine koydu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki bir bilgi İbn Abbas'ın tespiti bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Kimi Müslümanların şöyle bir düşünceye kapıldıklarını duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu ifadesinden kaynaklanarak kişiler de doğum günlerini de kendi doğum günlerini de kutluyorlarmış diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ya da sahabe-i kiramda böyle bir tavır görmedik. Okuduğumuz hadislerde Resulullah Efendimiz'in ve sahabesinin kendi doğum günlerini kutladıklarıyla alakalı bir bilgi yok. Modern zamanların anlayışlarıyla dini anlamaya kalktığımızda bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani bizi terbiye eden Batı, kendi filmleriyle, kendi dizileriyle, kendi bilgi ve görgüsüyle bize format atıyor, bize şekil veriyor, bizi disipline ediyor. Sonra biz dönüyoruz, hadislere bakıyoruz, oradan böyle bir şey çıkartıyoruz. Doğum günü diye bir oyun var, bir iş var. Bunu alıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatından buna bir delil arıyoruz. Kur'an'dan buna bir işaret aramaya kalkıyoruz. Aslında bu dini bozmanın tam da adıdır. Bütün hayat adına bunu söyleyeyim. Sadece doğum günü adına söylemeyelim. Ekonomik faaliyetler, siyasi ortamlar, sosyal yapılanmalar, tüm düğün, dernek gibi insanlar arası ilişkiler, bu konularda modern zamanların, ideolojilerin, felsefelerin bize dayattığı bir hayatı yaşamak zorundayız. Eyvallah. Yani bunu aşacak gücümüz yok. Şu anda bunu değiştirecek bir imkanımız yok olabilir. Ama bari bunu kutsamayalım. Yani üzerimize dayatılmış olan dünyayı legalleştirmeye, dinden ona imkanlar, deliller bulmaya çalışmayalım. İnsanlar doğum günü kutluyorlarsa, hadi diyelim ki kutlasınlar diyecek bir şeyimiz olmasın. Sonra bir de buna hadisten delil bulmaya çalışmayalım. Ayetlerden delil bulmaya çalışmayalım. Bu şuna benzer. Adam içki içiyor ama içkiye bir de delil arıyor kitaptan, hadislerden. Namaz kılmıyor ama namazsızlığına bir imkan arıyor ayetten, hadislerden. Böyle olabilir. Rabbim korusun. aklıma gelen bir cümle olarak bu hadis-i şerifle ilgili söylemiş olayım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.